Ayrım 3. Beş Peşe. Sayfa 32. Zehra için fazla yakışıklı, fazla güzel, fazla dokunulmaz bir adamdı Fatim Bey. O, hep çirkin erkeklerden hoşlanmıştı. Yeni yetmeliğinden başlayarak kendini çirkin erkeklerin yanında hep daha huzurlu, daha güvenli duymuştu. Yakışıklı, güzel erkeklere kimi zaman hayran olsa da onlara karşı cinsel bir yakınlık duymuyordu. Kendini zorlayarak yakışıklı erkeklerle denediği birkaç ilişki girişiminde vajinismus sorunu yaşamış, kapanmış, vajinası bu erkekleri tümüyle reddetmişti. Her hatırladığında yüzünü kızartan o utanç dolu anları bir daha yaşamamak için yakışıklı erkeklerden uzak durmayı seçmişti. Çirkin erkekleri kabul ederken yakışıklı olanları reddeden vajinasının ruhundaki bir karmaşayı kendisine tercüme etmeye çalıştığını ama kendisinin bunu anlamadığını düşünüyordu. Bu yüzden kendini Fatim Bey ile aynı yatakta hayal bile edemiyordu. Bir kitapta bir kadın pazarlamacısı karakterinin ağzından, cinselliğin aslında bir gayya kuyusu olduğunu okuduğundan beri kendini bu konuda rahat bırakmış, içinde olup biten her şeyi ille de adlandırmaya çalışmaktan kaçınır olmuştu. Cinsellik konusunda çok konuşmak sorunları çözmüyordu. Belki yalnızca durumu kabullenmeyi kolaylaştırıyordu, o kadar. Hem bazen çok konuşmanın, susmanın bir yolu olduğunu düşündüren insanlar da tanımıştı. Söz konusu kitaptaki o karakter konuşurken, tıpkı Fatim Bey gibi her sözü güçlü bir hayat dersi içeren felsefi ve şiirsel cümleler kuruyor, zamana ve ruha dokunuyordu. Hayat herkes için bir değildi. Aynı sokakta yürürken bile aynı anı, aynı zamanı, aynı hayatı bambaşka yaşıyordu insanlar. Herkes güzel ya da yakışıklı olmanın değerler tahakkümünde yaşasa da, güzel, yakışıklı, alımlı insanlarla sıradan insanların dünyaları birbirinden çok farklıydı. Bütün bunları nasıl anladığını, bunları ne zaman, nasıl fark ettiğini kendi de bilmiyordu. Güzel insanlar, hayatlarındaki sevgilileri dahil olmak üzere, her tür oyun arkadaşlarını bir prodüksiyon için kast yapar gibi seçme hakkına sahiptiler. Aynı zamanda bunu Hindistan'daki kast sistemi gibi insanları sınıflandıran temel bir ayrımcılık duygusuyla yaşama özgürlüğüne ve hakkına da sahiptiler. Sıradan, iddiasız, silik ya da çirkin olanlarsa kendilerini hayatın akışına daha kolay bırakıyor, kendiliğindenliği, zamanın aldırışsızlığını, hayatın akışındaki debiyi daha kolay yakalıyorlardı. Güzeller, hayattan haklarını istercesine yaşarken, çirkinler yalnızca fırsatlar ve rastlantılarla yetinmesini biliyorlardı. Zehra, çocukluğundan beri hemen herkesin dile getirdiği göz kamaştırıcı güzelliğine karşın, hayatı silik bir insan gibi, hatta çoğu kez bir çirkin gibi yaşamıştı. Kendini taşımak, güzeller için her zaman bir tür sorun oluyor, her zaman bir ağırlık yaratıyordu. Zehra bunu kendinden biliyordu. Bütün gözler üzerinde bir hayat, nereye gitse kendisine dönen başlar, insanın iç dünyasını büyük ölçüde etkiliyordu. Duru, açık tenli olması, renkli gözlü olması, kırmızısı kendinden, dolgun ve biçimli dudakları olması, gür, parlak, kolay biçim kazanan saçları olması, düzgün ve uzun bacakları ile incecik bir belinin olması her zaman bir sorun olmuştu. Ruhu alabildiğine saklanmak, gözlerden uzak bir yerlere çekilmek isterken, göz alıcı güzelliği onu kalabalıklar içinde çıplak ve savunmasız bırakıyordu. Bakışların ısrarı Zehra'yı yoruyordu. Bu yüzden Zehra, kendi güzelliğini istemeyen güzellerdendi. Kendini kimi zamanlar yaşlanmayı özler ve beklerken bulduğu oluyordu. Ki güzel insanların bilemedikleri, düşünmeye bile katlanamadıkları, başlarına gelince de taşıyamadıkları bir şeydi bu. Kalabalık içinde göze batmayan, sıradan insanların çocukluklarından başlayarak yaşamları boyunca sürdürdükleri silikliğin bilgisini kabullenmek için hazırlıksız, donanımsız yakalanmış ve bu hayatın inceliklerini öğrenmek için geç kalmış oluyorlardı. Bu yüzden sıradan insanlar yaşlılığa daha çabuk geçiyorlardı. Fatim Bey'den neredeyse hiçbir şey ummuyor oluşu, ona duyduğu bağlılığı büsbütün güçlendiriyordu. Ümitsizlik de bir çeşit bağdır. güçlü bir bağ. Bu durum ona karşı duyduğu kölece sağlamlıktaki duyguları iyice pekiştiriyordu. Ondan hiçbir şey beklemeden, ona hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemeden, onu aşkından bile haberdar etmeden, aşkıyla ya da aşk acısıyla hiç rahatsız etmeden, ondan hiçbir şey ümit etmeden, kayıtsız, koşulsuz, kölece seviyordu. Yalnızca seviyordu. Zehra, gerçek aşkın böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyordu. Güzel cemallere aşık olanların tasavvufi aşkında, güzele aşık olmanın kolaylığı vardı aslında. Gerçek aşk nesnesi, suret çirkin olmalıydı. Dünyanın öteki yüzü yani, çoğunluk yüzü. Üsküdar'da gittiği bir tarikat toplantısındaki konuşmalar sırasında keşfetmişti bu gerçeği. Aşk cezaydı. İlk zamanlarda Rıdvan'la haftanın iki günü buluşup konuşmaya başlamışlardı. Konu Rıdvan'ın yazmaya başladığı polisiye romandı. Aslında o günleri anımsamakta güçlük çekiyordu Zehra. O günlere ilişkin bir sürü ayrıntıyı unutmuş ya da unutmak istemişti. Onun gömülü kalmış bazı şeyleri anımsamaya başlamasının bir insan olarak da bir yazar olarak da ancak kendisine güven duymasıyla sağlanacak bir şey olduğunun ayrımına varan Rıdvan, içtenliğini, dürüstlüğünü kanıtlayacak her fırsatı değerlendiriyordu. Zehra'nın içinin kapaklarını açmanın bilebildiği bir başka yolu yoktu. Rıdvan'ın kendisine daha ilk gördüğü anda vurulduğunu anlamıştı Zehra. Duyduğu şaşkınlığı, çaresizliği saklayamayan, savunmasız bir aşktı bu. Rıdvan'ın hazırlıksız yakalandığı ve kendini birdenbire içinde bulduğu bu aşk, tepeden tırnağa bütün varlığını ele geçirmiş ve dünyanın geri kalanını dışarıda bırakmıştı. Ümitsizliğini, yenilgisini o kadar baştan kabullenmiş bir hali vardı ki Zehra'yı kazanmaya çalışmıyordu bile. Onu tedirgin etmemek için tutkusundaki gücü, duygularındaki şiddeti göstermemeye dikkat ediyor ve bunda çok zorlanıyordu. Yoğunluğu ve şiddetiyle öncekilerden çok daha güçlü olan duygularına karşın Rıdvan gene de önceki aşk deneyimlerinin bilgisiyle akıl yürütebiliyor, şu an üstünde durdukları hassas dengenin çok kırılgan olduğunu ve yanlış atacağı bir adımın fazladan bir hareketinin bütün dengeleri altüst edebileceğini hesaplayabiliyordu. O aynı zamanda iyi bir satranç ve poker oyuncusuydu. Sabrın payı oyunda olduğu gibi hayatta da aynıydı. Dizginlemekte zorlandığı tutkusunun şiddetine karşın Rıdvan'ın karşı tarafa alan payı tanıyan bu serin hali Zehra'ya konusunun kendisi olduğu bir durumu, bir seyirci olarak dışarıdan bakmasını sağlayacak zamanı, soluğu, mesafeyi kazandırdı. Böylelikle durumu tartma, değerlendirme, karar verme olanağı buldu. Rıdvan'a aşık değildi elbet. O, Fatim Bey'e tutkundu. Ama Rıdvan'ın sevgilisi olmayı seçti. Bildiği tek şey, her şeyin böyle olması gerektiğiydi. Fatim Bey, bir dersinde, bir oyuncu olarak canlandırdığınız karakterin her hareketini kendi içinizde nedenselleştirmek bir yöntemdir elbet. Üstelik iyi sonuç veren, geleneksel bir yöntemdir. Ama bunu çok abartırsanız kendinize sürpriz yapma şansını yitirirsiniz. Kendinizi şaşırtmayı becerirseniz seyircinizi de şaşırtırsınız. Bir oyuncu kendine sürpriz yapamaz hale geldiğinde bitmiştir. O artık rolünün teknisyenidir yalnızca. Üzerinde yalnızca rolünün çizimini taşır. İyi bir seyirci böyle bir oyuncunun her hareketini 10 saniye önceden bilir. Çok sıkıcı bir durumdur bu. Kendinizi şaşırtın. Ancak kendinizi şaşırtarak ilerleyebilirsiniz, demişti. Kendini şaşırtmak, Zehra için her seferinde mümkün olmuştu. Bütün o hayat içindeki ürkmüş haline karşın, ancak gözü kara insanlarda görülen bir kendini hayata bırakma kolaylığıyla davranıyordu. Çizgilere basabileceğini bilmenin tehlikesini içinde yedekleyerek, tek ayak ucunda taş sektirmekten çekinmiyordu. Taşı hareket ettiren şeyin, yalnızca ayak hareketi olmadığını ta çocukluğunda öğrenmişti. Kimi zaman taş gitmek istediği yere giderdi. Rıdvan tam bir aşk adamı, tam bir profesyonel aşıktı. Bir aşıktan beklenen hemen her şeyi eksiksiz yerine getiriyor, aşkın ritüellerinin hiçbir ayrıntısını atlamıyordu. Aşık olmak onun için bir yaşam gereksinimi, bir hakikat bilgisiydi. Kendisine olmasa onun mutlaka bir başkasına aşık olacağını biliyordu Zehra. Tanıdığı en kadın seven erkeklerdendi o. Çok yakışıklı erkeklerde görülen kendi bedenine hayranlık duyma payına hiç sahip olmadığından bütün varlığıyla kadınlara yönelmişti. Kadınları tutkuyla, tapınırcasına seviyordu. Onun aşkında kösnül bir iştahtan çok, sanki ana tanrıça Kibele'ye sunulan kalpten bir adak söz konusuydu. Rıdvan aynı zamanda onunla ne kadar yakın arkadaş olunabilirse, Fatim Bey'in yakın arkadaşıydı. Buna karşın onun hakkında bildikleri ne yazık ki diğer insanlardan fazla değildi. Fatim Bey'e saklamaya gerek görmediği, hatta bununla övündüğü derin bir hayranlık, sadakat ve itaatle bağlıydı. Rıdvan kendisini adeta dünyanın reddedilmişlerinden kılan, çirkinliğinden ötürü duyduğu suçluluğu, ezikliği, temiz ve güçlü duygular yoluyla dünyaya geri ödüyordu. Dünyadan özür diler gibi seviyordu her sevdiğini. Zamanında Vediye Hanım'a da karşılıksız bir aşkla bağlanmış, Vediye Hanım'ın Fatim Bey'le evlenmesi bu hislerini değiştirmediği gibi Fatim Bey'e olan sevgi ve muhabbetini de artırmıştı. Aşık olduğu kadınların sevgilileriyle ya da kocalarıyla arkadaşlık kurmaya, dostluk sürdürmeye önem veriyor, bu duruma ayrı bir özen gösteriyordu. Bir tarihte deliler gibi aşık olduğu bir ressam kadının, evlendiği bir yazarın yakın arkadaşı olmak ne kelime, neredeyse yanaşması olmuş, adamın her yazdığı üzerine uzun övgüler, metiyeler yazmaktan kendini alamamıştı. Bu konuda gülünç olmaktan çekinmiyordu. Ardından söylenenlere kulak asmıyordu. Aşık olduğu insanların hayatlarında değilse bile eteklerinde olmak yetiyordu ona. Dünyada kendisine ayrılan yerin bu olduğunu kabullenmiş bir gönüllü olarak çilesinin gereklerini yerine getiriyordu sanki. Oysa zaten çirkinlerden hoşlanan Zehra'nın bile sabır ve tahammül sınırlarını zorlayan bir çirkinliği vardı Rıdvan'ın. Sevimli ya da şirin olma şansı bile bırakmayan kaba bir çirkinlikti bu. Kendinin fazlasıyla farkında olan Rıdvan, hayatı boyunca bu çirkinliğini iki şeyle kapatmaya çalışmıştı. Zekasıyla ve aşkının şiddetiyle. Doğanın ondan esirgediği güzelliklere tutkuyla aşık oluyor, dışına sürüldüğünü düşündüğü dünyayı böylelikle kutsuyordu. Aşık olduğu her kadına, tahmin edebileceği gibi çoğunlukla karşılık görmeyen aşklardı bunlar. Bir daha hiçbir erkeğin kendilerini Rıdvan gibi sevemeyeceğini, onun gibi aşık olamayacağını bilmenin hüznünü bırakıyordu. Ne denli karşılık görmese de onlara hayallerindeki aşık gibi davranıyor ama onların hayallerindeki erkek olmadığını çok iyi biliyordu. Kadınlar da hayallerindeki erkekten bekledikleri hemen her şeyi, hatta hayal ettiklerinden daha fazlasını Rıdvan'dan görüyor ve hayatlarına giren erkeklerden ümitsizce Rıdvan gibi davranmalarını bekliyorlardı. Aşık olduğu kadınlardan bilerek ya da bilmeyerek intikam almış oluyordu böylelikle. Kadınlara masal aşklarının mümkün olabildiğini, gerçek hayatta da masallardaki gibi aşıklar olabileceğini gösteriyor, sonra bu kadınları gerçek dünyanın bencil, kayıtsız, kendine dönük erkekleriyle baş başa bırakıyordu. Zehra biliyordu ki Rıdvan da kendisi gibi Fatim Bey'e delice hayrandı. Ve Zehra'nın Fatim Bey'i sevdiği gibi o da büyük bir aşkla hiçbir karşılık beklemeden Zehra'yı seviyordu. Rıdvan'ın Zehra'ya olan aşkında bugüne kadar tanımadığı bir duygu daha vardı. Daha önce aşık olduğu hiçbir güzel kadından karşılık görmemişken, bu kez Zehra gibi olağanüstü güzellikte bir genç kızla birlikte olmayı başarmıştı. Onun içine düştüğü masal da buydu. Gerçekleştiğine bir türlü inanamadığı, gözünün kamaşmasından körlük yaşadığı bir masal. Bazı geceler uykusundan uyanıp yanı başında uyuyan Zehra'nın varlığını kendine doğrulamaya gerek duyuyordu. Hemen her erkeğin peşinde koşturduğu Zehra'nın birlikte olmak için kendisini seçtiğine bir türlü inanamıyor, açıklaması güç bu durumun başkalarının kendilerine yönelen bakışlarında kopkoyu birer soru işareti olarak asılı durduğunu görüyordu. Bu bir mucizeydi ve reddedilmişler için hayatta en zor şeylerden biri mucizeleri kabullenmekti. Mucizeler hep güzel insanların başına gelir. Bu onların alışkanlıklarıdır. Güzel ve yakışıklı olanlar bir gün yaşlanıp sıradan insanların gündelik hayatına düştüklerinde nasıl şaşkınlaşıyorlarsa, çirkinler de başlarına bir mucize geldiğinde öyle şaşkınlaşıyorlardı. Dünyanın gerçeğinin değiştiği her durum, yeryüzünü insan için inanılmaz kılar. Aslında her tür gerçeklik yarılması, insanda bir gerçeklik kaybına yol açar, dünya bir daha hiç eskisi gibi olmaz. Rıdvan yazdığı bir öyküyü anımsıyor. Kazandığına inanamayıp buna kendini inandırmak için daha fazla kumar oynayan birini anlatmıştı bir uzun öyküsünde. Bu öykünün kahramanı olan adam, ancak kazandığı her şeyi yitirdiğinde huzuru bulmuş, dünya yeniden onun bildiği bir yer olmuştu. Yeniden huzur bulmak için ancak kaybetmeleri gerekir böyle kişilerin. Kaybetmenin kurallarını bilir, kazanmanın kurallarını bilmezler. Bildiği, alıştığı, mutsuz da olsa rahat ettiği bir dünyadır kaybedenlerin dünyası. Mutsuzluğun da kendine göre bir konforu, sahibine sağladığı alışkanlık kolaylıkları vardır. Yazarken niye yazdığını tam olarak bilemediği bir öyküydü bu. Zehra ile olan ilişkisinde nedensiz yere zaman zaman bu öyküsünü anımsıyor olması onu tedirgin ediyor şimdi. Bilinçaltının daha önce yazdığı bir metinle şimdiki durumuna ilişkin bir işaret taşıdığını, bunu sık sık hatırlatarak kendisine bir şey söylemeye çalıştığını düşünüyor. Bazı geceler rüyasında kendini kumar masasında görüyor olmasının da bununla bir ilgisi olmalı. Zehra ile olan ilişkisi o kadar inandırıcılıktan uzak geliyordu ki ona, birlikteliğini sürekli başkalarının gözü önünde yaşama gereği duyuyor. Zehra'yı insanlara göstermek istiyor, hem yaşadıklarına inanmak için hem de bugüne kadar uğradığı bütün bozgunların acısını çıkartırcasına, övünürcesine göstermek. Bütün dünyaya, bu güzel, bu şahane kız işte benim sevgilim demek istiyor. Zehra'yı çok kıskandığı halde onun vücudunu saran kimi dekolte giysileri, sanki Zehra'da sahip oldukları hakkında etrafa daha doğru bilgi veriyormuşçasına mutlu ediyor onu. Böylelikle hak etmediğini düşündüğü bir şeye sahip olmanın vahşi gücünü, bencil gururunu yaşıyor. Bu konuda hiç konuşmasalar da Zehra, Rıdvan'ın çırpınmaya benzeyen bu hallerini anlıyor. Kendisini Rıdvan'a onun sandığı gibi bir lütuf olarak vermediğini bildiği halde bu yaralı duygusunu iyi biliyor. Rıdvan kendisini bir mümin gibi minnetle, şükranla seviyor. Neredeyse Allah korkusuyla seviyor, kölece seviyor, bir mucize gibi seviyor. Üsküdar'daki tarikat evinde tasavvuf üstüne yapılan konuşmaları sık anımsıyor son günlerde. Aşkın dinin gereklerinden biri olduğunu, bu topraklarda yaşayan birinin aşkında o kişi Allah'a inanmasa bile Müslüman bir duyuş ve hissediş olduğunu konuşmuşlardı. Allah'a tapmanın binbir yolundan biri olarak aşkın bir ibadet olduğunu, en çok oyun oynarken, bir oyuncu olarak dünyanın yalanlarını giyinirken anlıyor. İçindeki çıplak boşlukta yaratmanın çeşitleriyle çoğalıyor Allah'ın yüzü. Bu yüzden oyun oynarken dünyaya uyanmıyor, rolünde kilitli kalıyor. Sağ ayak ucuyla kaydırdığı taşla birlikte içindeki sekseyi adımlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oysa Rıdvan'la tanışmasının asıl nedeninin annesinin kuşkulu ölümü olduğunu düşünüyordu bir zamanlar. Fatim Bey tanıştırmıştı onları. Zehra, Rıdvan'ın kendisini görür görmez aşık olmakla birlikte bir süre onun Fatim Bey'le bir ilişkisi olup olmadığını, içten içe tarttığını ve böyle bir şey olmadığı kanısına vardığında derin bir soluk alıp rahatladığını anlamıştı. Doğrudan Zehra'nın kendisiyle ilgili bir şey değildi bu. Vediye Hanım olayından sonra bir kez daha Fatim Bey'le yenişemeyeceğini duyumsamış olmanın gönül yorgunluğu olmalıydı. Rıdvan'ın bir zamanlar Vediye Hanım'a olan büyük aşkından şimdi uzak bir anı gibi söz ederken bile şu an aşık olduğu kadının Fatim Bey'e aşık olduğunu fark edemediğine şaşırıyor Zehra. Onu ikna eden şeyin oyunculuk gücü olduğunu düşünüp göneniyor. Onca zehir zemberek zekasına, bu konudaki duyarlılığına ve dikkatine karşın Rıdvan'ın bile bunu anlamamış olması hiç açık vermediğinin, yarasının ve oyunculuğunun dikiş yerlerini hiç göstermediğinin, kısacası oyunculuk gücünün bir kanıtıymış gibi geliyor Zehra'ya. Nedense bunun aynı zamanda Rıdvan'ın körlüğü olabileceği üzerinde hiç durmuyor. Peki ya Fatim Bey? Zehra'nın kendisine deli gibi aşık olduğunu anlıyor mu? Oyunculuğu onu kandırabiliyor mu? Ya da aslında her şeyin farkında da anlamazdan mı geliyor? Kalbinin bildiği bütün köşeleri olanca teslimiyetiyle Fatim Bey'e bunca yenilmişken onu oyunculuğuyla kandırmaya, aklı ve zekasıyla yenmeye çalıştığını ayrımsıyor Zehra. İster istemez Nietzsche'nin kadın erkek ilişkilerindeki güç çatışması üzerine söylediklerini düşünüyor, kendi içini tarttığı bir durum. Köleliğinde saf olmadığını, içinde erkeğiyle cenge tutuşabilecek gizli bir cengaver yaşadığını duyumsuyor. Bundan karanlık bir keyif duyuyor. Rıdvan'a baktığında kendini görüyor bir bakıma. Rıdvan da kendi köleliğini görüyor. Rıdvan'a acırken kendine acıyor. Rıdvan'ın yerine koyamıyor kendini. Rıdvan'ın kendini yerine koyuyor. Fatim Bey'le olan karmaşık ilişkisini Rıdvan aracılığıyla anlamaya, kendine tercüme etmeye çalışıyor. Bugüne kadar başına gelmiş, bu en güzel şeye inanmakta zorlandığı belli olan Rıdvan'ın, aşklarını sürekli göz önünde yaşamayı istemesinden ötürü neredeyse sokaktan eve giremez oluyorlar. Zehra bu durumla tam bir açık hava aşkı diye eğlense de, Rıdvan'ın kendisini canlı bir kanıt olarak sürekli ortalıklarda dolaştırmasını, beraberliklerini milletin gözüne sokarcasına yaşama gereksinimini ne kadar anlasa da sıkılıyor bu durumdan. Zehra, Rıdvan'ın ona kölece bağlılığının, kendisinin Fatim Bey olan kölece bağlılığı ile doğrudan ilişkili olduğunu, bu yüzden de Fatim Bey'den vazgeçmedikçe Rıdvan'dan da vazgeçemeyeceğini duyumsuyor. Rıdvan'ın ilişkisinin tek güvencesi, Zehra'nın Fatim Bey'e olan tutkusunun sürmesi bir bakıma. Ama tabii Rıdvan bunu bilmiyor. Zehra, Fatim Bey'le aşkın erişilmezliğini, Rıdvan'la cinselliğin pervasızlığını yaşamayı sürdürüyor. Fatim Bey'in Seksek Tebeşir'ini okuduktan sonra Rıdvan'a annesinin kuşkulu ölümünden söz edip etmediğini bilmiyor Zehra. Ama o geceden beri bundan hep kuşkulanıyor. Rıdvan uzun yıllar bir büyük gazetenin haber merkezinde çalışmış, yazı işleri müdürlüğüne kadar yükselmiş, sonra bir gün kendine kalan mirasın getirdiği rahatlıkla işinden istifa edip yıllardır gönlünde yatan aslan olan yazarlığa vermişti kendini. İlk birkaç kitabı geç kalmış yazarların fazla özenli, fazla gösterişli üslubundan, entelektüel bir gösteriye dönüşen zeka ve dil oyunlarından payını almıştı. Zaten yazdıkları zamanla kendini de ikna etmemeye başlamış, hiçbir yazdığını beğenmez olmuştu. Yazarken tutuktu, kasılıyordu, yeterince yaratıcı değildi. Daha çok akılla yazıyor ve yazdıklarında okuduğu kitapların ve başka yazarların etkisi fazlasıyla seziliyordu. Dahası yazdıklarında bir türlü gideremediği bir kuruluk vardı. O sıralar polisiye romanlar yazmak geldi aklına. Gazeteciliğe adli muhabir olarak başlamıştı zaten. Bu dünya büsbütün yabancı değildi ona. Suç ve toplum dışı ilişkiler, dünyanın haksızlıkları hep ilgisini çekmişti. Türkiye'nin son yıllarında bir polisiye yazarı için ideal bir suç dünyası oluştuğunu düşünüyordu. Polisiye yazma düşüncesi tam da kendinden iyice ümitsizliğe düştüğü bir döneme denk geldiği için bu yeni durum kapıldığı gevşeklikten silkelenmesine, yeni bir hevesle yazının başına oturmasına neden oldu. İlk birkaç kitabını gazetecilik günlerinin bilgi ve deneyimi besledi. Yüksek edebiyat yapmaktan vazgeçip birçok okurun hafif diye nitelendirebileceği polisiye romanlar yazarkenki rahatlığı ve hafifliği işin içine girdikçe yerini başka bir ağırlığa, sorumluluk duygusuna bıraktı. Daha keskin karakterler, daha karmaşık olay örgüleri, daha ince hesaplanmış cinayetler, daha sürprizli sonuçlar almaya başladı. Polisiye yazmanın sandığı kadar kolay bir iş olmadığını anlamaya başlamış, bu yüzden başlangıçtaki hafif günleri geride kalmıştı. Yazı yazmak yeniden çileli yüzünü göstermişti ona. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 42.